Ayrım 5. Şili'de gizlice. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 68. Katedralin önünde, alevler içinde bir adam. Bu yolculuğa çıkmaya bir anda karar vermiştik ama kararımızı sağlam temellere dayamıştık. Şili'de yolculuk etmenin en iyi yolu trendir diye düşünmüştüm. Çünkü havaalanlarında ve otoyollarda olduğu gibi kimlik kontrolleri yoktu trende. Ayrıca sokağa çıkma yasağı yüzünden ölü saatler olan gecelerden yararlanabilirdik. Frankie, trenlerin en sıkı gözetim altında tutulan ulaşım araçları olduğunu bildiğinden bunların güvenli olduğuna fazla inanmıyordu. Bense tam bu nedenden dolayı trenlerin güvenlikli olduğunu savunuyordum. Bir polisin aklına kılık değiştirmiş birinin gözetim altındaki trene bineceği asla gelmezdi. Frankie bir ulaşım aracı ne kadar sıkı gözetlenirse o kadar güvenlidir diye düşünen yeraltı örgütü üyelerinin treni seçeceklerini polisin bildiğine inanıyordu. Ayrıca Avrupa'yı iyi bilen ve önemli iş ilişkileri olan varlıklı bir reklamcı Avrupa'daki kaliteli trenlere binse de Şili'deki döküntü trenlere kesinlikle binmez diyordu. Bununla birlikte Konsepsiyon'a uçakla gitmenin yapılan programa uymamızı engelleyebileceğini, sis yüzünden ne zaman iniş izni verileceğinin bilinemeyeceğini öne sürerek sonunda onu ikna etmeyi başardım. Dürüst olmam gerekirse, onulmaz uçuş korkum yüzünden ben zaten trenle gitmeyi yeğliyordum. Gardan gece 11 trenine bindik. Garın demir yapısı anlatılmaz güzellikteydi. Aynı Eyfel Kulesi gibiydi. Yataklı vagonda temiz ve rahat bir kompartmana yerleştik. Açlıktan ölüyordum. Sinemadayken tam Mozart Avusturya İmparatoru'nun önünde havaya zıplayıp dururken ağzıma iki parça çikolata atmıştım. O dakikadan beri de başka bir şey yememiştim. Kondüktör bize trende yemekli vagon olduğunu ama kurallar gereği yataklı vagonla arasındaki kapının kilitli tutulduğunu söyledi. Bize tren hareket etmeden yemekli vagona geçmemizi, istediğimiz gibi yiyip içmemizi, bir saat sonra Rancagua durağında yeniden kendi vagonumuza dönmemizi önerdi. Sokağa çıkma yasağı başlamış olduğundan yıldırım gibi yemekli vagona koştuk. Kondüktörler herkesi acele ettiriyor, "Çabuk olun beyler, yasaya karşı geliyoruz," diye bağırıyorlardı. Buna karşılık Rancagua istasyonunda uykulu ve soğuktan yarı donmuş durumdaki nöbetçiler sıkı yönetime böyle karşı çıkılmasını umursamadılar bile. Bu kaçınılmaz durumu hoşgörüyle karşıladılar. Rancagua ıssız ve buz gibi soğuk bir istasyondu. Kimseler yoktu. Sisin içinde bir hayalet gibiydi. Nazi Almanyası'nı konu alan filmlerdeki sınır dışı edilen insanların toplandığı tren istasyonlarını andırıyordu. Kondüktörler bizi acele ettirirken ansızın yemekli vagondan çıkan bir garson klasik beyaz ceketi içinde bir tavşan gibi koşarak yaklaştı. Avcunun üzerine yerleştirdiği bir tabakta pilav, pilavın üzerinde de sahanda pişmiş bir yumurta vardı. Önümüz sıra 50 metre kadar deli gibi koştu. Sihirliymiş gibi elindeki tabak dengesini hiç yitirmiyordu. Garson tabağı son vagonun penceresinden içeri uzattı. Daha biz yataklı vagonumuza varmadan garson dönmüş, yemekli vagona tırmanıyordu bile. Konsepsiyon'a kadar olan 480 kilometreyi hiç konuşmadan aldık. Sanki sokağa çıkma yasağı yalnızca o uykulu trenin yolcuları için değil, doğadaki bütün canlılar için geçerliydi. Ara sıra camdan dışarı bakıyordum. Ama sisin arasından görebildiğim yalnızca ıssız istasyonlar, bomboş tarlalar, insanların oturmadığı kırlık alanların üzerinde bomboş uzanan geceydi. Oralarda insanların yaşadığını gösteren tek şey, yolun sağında alabildiğine uzayıp giden dikenli teldi. Telin gerisinde ise hiçbir şey yoktu. Ne insanlar, ne çiçekler, ne hayvanlar, ne de başka bir şey. Pablo Neruda'yı düşündüm. Her yerde ekmek, pirinç, elma. Şili'de ise tel, tel, tel. Sabah saat 8'de dikenli tel sona ermeden ve önümüzde hala dünya kadar boş arazi uzanıyorken Konsepsiyon'a vardık. Bundan sonra ne yapacağımıza karar vermeden önce tıraş olacak bir yer bulmanın iyi olacağını düşündük. Aslında ben bir bahane bulup sakalımı uzatmayı yeğlerdim doğrusu. Ama öyle yapsaydım, bütün Şililerin ülkedeki büyük toplumsal mücadelelerin beşiği olarak bildiği bu kentte karabineroların bize gözü dönmüş haydutlar olarak bakacağı kesindi. 70'li yıllardaki öğrenci hareketleri burada başlamıştı. Salvador Allende seçilmesi için gerekli desteği burada bulmuştu. Başkan Gabriel González Videla, kötü şöhretli Pisagua toplama kampını kurmadan önce 1946'daki kanlı baskılarını burada başlatmıştı. Augusto Pinochet, genç bir subayken terör ve ölüm konusundaki eğitimini burada almıştı. Plaza Sebastián Acevedo'da ölümsüz çiçekler. Otomobille kent merkezine doğru giderken yoğun ve soğuk pusun arasından katedralin avlusundaki büyük haçı ve bilinmedik dostlar tarafından sürekli bırakılan çiçek buketlerini görebiliyorduk. 2 yıl önce bir kömür madeni işçisi olan Sebastián Acevedo, yasa dışı silah edinme suçuyla tutuklanan 22 yaşındaki oğluyla 20 yaşındaki kızının işkence gördükleri ulusal haber alma merkezinde kendisine aracılık edecek birini bulmak için giriştiği çabaları boşa çıkınca bu meydanda kendini yakmıştı. Sebastián Acevedo yalvarmamış, uyarıda bulunmuştu. Başpiskopos bir yolculuktaydı. Bu yüzden Acevedo onun memurlarıyla, önde gelen gazetelerin muhabirleriyle, siyasi partilerin başkanlarıyla, iş ve sanayi dünyasının önde gelen kişileriyle, kendisini dinleyen herkesle, hatta hükümet yetkilileriyle görüşmüş, hepsine aynı şeyleri söylemişti. Çocuklarıma işkence edilmesine engel olmak için bir şey yapmazsanız üstüme benzin dökecek ve katedralin önünde kendimi yakacağım. Ona inanmayanlar oldu. Ne yapacaklarını bilemeyenlerdi. Söylediği günde Acevedo katedrale gitti, bir kova dolusu benzini başından aşağı döktü. Sokakta toplanan kalabalığa sarı çizgiyi geçen olursa kendini anında ateşe vereceğini duyurdu. Adamın kendini kurban etmesini önlemek isteyen bir karabinero çizgiyi geçince Sebastián Acevedo canlı bir meşaleye dönüverdi. 7 saat daha yaşadı. Aklı başındaydı, acı da çekmiyordu. Halk öylesine bağırıp çağırdı ki polis ölmeden önce kızının onu hastanede ziyaret etmesine izin vermek zorunda kaldı. Ancak doktorlar kızın babasını o feci durumda görmesini istemediler. Adamla dahili telefon sistemi aracılığıyla konuşmasına izin verdiler. Sebastián Acevedo kızın sesini duyduğunda "Senin Candelaria olduğunu nereden bileyim?" diye sordu. Kız da ona kendisine küçükken taktığı adın ne olduğunu söyledi. Kendisini çocukları uğruna kurban eden babanın istemi uyarınca oğluyla kızı sivil mahkemede yargılanmak üzere işkence odasından salıverildiler. O tarihten bu yana Konsepsiyon halkı o meydanı kendi koydukları adla anıyorlar. Plaza Sebastián Acevedo. Konsepsiyon'da tıraş olacak berber bulmak pek kolay değildir. Sabahın 7'sinde sakalı uzamış yabancı bir iş adamı kılığında o tarihi kentte görünmek riskini göze almamak gerekirdi. Herkes bilir ki günümüz yöneticileri evrak çantalarında düşüncelerini kaydettikleri ufak teyp makinesinin yanında bir de pille çalışan tıraş makinesi bulundururlar. Böylece iş toplantılarına katılmadan önce trende, uçakta ya da otomobilde tıraş olabilirler. Bununla birlikte bir cumartesi sabahı saat 7'de beni doğru dürüst tıraş edebilecek birini aramanın pek tehlikeli bir şey olmayacağını düşündüm. O saatte açık olan tek yere, Plaza de Armas'ın yakınındaki berber dükkanına başvurdum. Kapıdaki levhada unisex yazıyordu. 20 yaşlarında genç bir kadın yerleri süpürüyor, aynı yaşlardaki bir delikanlı da raflardaki şişeleri düzenliyordu. "Tıraş olmak istiyorum," dedim. "Burada bu işi yapmıyoruz," dedi genç adam. "Nerede olabilirim?" "Biraz ileride deneyin şansınızı. Orada bir sürü berber var." Bir sonraki sokağa yürüdüm. Frankie bir araba kiralamak üzere önden gitmişti. Onu bulduğumda 2 karabineroya kimliğini gösteriyordu. Benden de belgelerimi göstermemi istediler. Sorun yoktu. Tam tersine Frankie araba işini ayarlarken karabinerolardan biri benimle birlikte o sırada açılmakta olan bir berber dükkanına kadar yürüdü. Sonra elimi sıkıp ayrıldı yanımdan. Bu dükkanın kapısında da aynı levha vardı. Unisex. Ve yine tıpkı ilk dükkanda olduğu gibi burada da 35 yaşlarında bir kadın ve genç bir adam çalışıyordu. Adam bana ne istediğimi sordu. Tıraş olmak istediğimi söyleyince ikisi de bana şaşkınlıkla baktılar. "Hayır efendim, biz burada böyle bir hizmet vermiyoruz," dedi genç adam. "Burası unisex bir dükkan," dedi kadın. "Tamam," dedim. "Unisex olsanız bile biri tıraş olmak isterse bu isteğini yerine getirebilirsiniz, öyle değil mi?" "Hayır efendim," dedi adam. "Burada olmaz." Bunu söyler söylemez ikisi de bana sırtlarını döndüler. Bunaltıcı sisin içinde ıssız sokaklarda yürüdüm. Konsepsiyon'da bu kadar çok unisex berber dükkanı görmek beni şaşırtmıştı. Hepsinin politikası da aynıydı. Hiçbiri beni tıraş etmek istemiyordu. Tam siste yolumu kaybetmiştim ki sokaktan geçen bir çocuk "Bir şey mi arıyorsunuz bayım?" diye sordu. "Evet," dedim. "Unisex olmayan, eskiden olduğu gibi yalnız erkekler için olan bir berber dükkanı arıyordum." Çocuğun beni götürdüğü berber dükkanının önünde geleneksel kırmızı beyaz sarmal çizgili direk, içeride de eski tip döner koltuklar vardı. Kirli önlükler giymiş iki yaşlı berber dükkandaki tek müşteriyle ilgileniyorlardı. Biri adamın saçını kesiyor, öteki de adamın yüzüne ve omuzlarına düşen saçları temizliyordu. İçerisi tıpkı eski eczanelerdeki gibi masaj suyu ve mentollü kolonya kokuyordu. Öteki dükkanlarda eksikliğini duyduğum şeyin bu koku, yani çocukluk günlerimin kokusu olduğunu o anda fark ettim. "Tıraş olmak istiyorum," dedim. Hem berberler hem de müşteri bana şaşkınlıkla baktılar. Elinde fırça tutan yaşlı adam bana, sanırım her üçünün de aklını kurcalayan soruyu sordu. "Nerelisiniz?" Hiç düşünmeden "Şilili," dedim. Arkasından da söylediğimi düzeltmek için aceleyle "ama aslen Uruguaylıyım," diye ekledim. Yaptığım düzeltmenin hatamdan daha kötü olduğunu kimse fark etmedi. Ancak ben onların gösterdiği tepkiden tıraş olmak için kullandığım rasurar sözcüğünün Şili'de uzunca bir süredir kullanılmadığını anladım. Bu sözcüğün yerini artık afeitar sözcüğü almıştı. Unisex berber dükkanındaki gençler de benim o modası geçmiş sözcüğümü anlamamışlardı. Bu sonuncu dükkandaysa tam tersine içeridekiler eski güzel günlerdeki gibi konuşan birinin gelmesine çok sevinmişlerdi. Boş olan berber beni iskemlesine oturttu. Boynuma alışkın hareketlerle bir örtü doladı. Eski tip bir tıraş bıçağı çıkardı. En az 70'indeydi bu adam. 70 yılın 70'inin de güç geçtiği belli oluyordu. Uzun boylu, zayıf, bembeyaz saçlı bu adamın yüzünde 3 günlük sakal vardı. "Sıcak suyla mı, soğukla mı tıraş olmak istersiniz?" diye sordu. Titrek ellerinde tıraş bıçağını güçlükle tutabiliyordu. "Elbette sıcak suyla." "O zaman sorun var demektir efendim. Çünkü burada sıcak su yok, yalnızca soğuk su var." İlk berber dükkanına geri döndüm. Bu sefer rasurar yerine afeytar fiilini kullanınca hemen ilgilendiler benimle. Ama saçlarımı da kestirmem koşuluyla. Kabul edince gençler kayıtsızlık maskesinden sıyrıldılar. Upuzun bir seremoniye başladılar. Önce genç kız boynuma bir havlu doladı ve soğuk suyla saçlarımı yıkadı. Burada da sıcak su yoktu. Sonra bana 3, 4 ya da 5 numaralı formülle yüz maskesi isteyip istemediğimi sordu. Arkasından seyrelen saçım için bakım yapmayı önerdiler. Hepsini kabul ettim. Ama yüzümü kurulayan genç kız ansızın kala kaldı. Kendi kendine mırıldanır gibi "ne tuhaf," dedi. İrkilerek gözlerimi açtım. "Tuhaf olan ne?" diye sordum. Kızın şaşkınlığı benden fazlaydı ama sonunda yanıtladı beni. "Kaşlarınızı almışsınız," dedi. Kızın bunu fark etmesi canımı sıkmıştı. Bu yüzden bulabildiğim en berbat şakayı yaptım. Kıza isteksizce bakarak "neden olmasın?" dedim. "Eşcinsellere karşı mısınız?" Saçlarının köküne kadar kıpkırmızı kesildi, başını hayır anlamında iki yana salladı. Sonra berber işe koyuldu ve onca talimatıma karşın saçlarımı gereğinden kısa kesti. Değişik biçimde taradı. İşi bittiğinde yeniden eski Miguel Litin olmuştum. Doğaldı bu. Çünkü Paris'teki makyaj uzmanı bile bile çıkışının ters yönünde taramıştı saçlarımı. Konsepsiyon'daki berberin yaptığı tek şey saçlarımı doğal uzama yönünde taramak olmuştu. Daha sonra saçımı yeni kimliğimin gerektirdiği biçimde geriye tarayabilirdim nasıl olsa. Zaten öyle de yaptım. Ne var ki beni kimsenin tanımadığı bu uzak ve sisli kentte yeniden gerçek kimliğime bürünmek için duyduğum isteğe karşı koymak gerçekten güç geldi bana. Saçım kesildikten sonra genç kadın beni dükkanın arka tarafına götürdü. Gizli gizli ahlaksız bir işe kalkışıyormuş gibi bir aynanın önünde elektrikli tıraş makinesini prize taktı. Kullanmam için bana uzattı. Bereket bu iş için sıcak su gerekmiyordu. Cehennemde bir aşk cenneti. Frankie araba kiralayabilmişti. Kahvaltımız bir büfede içtiğimiz birer fincan soğuk kahveden oluştu. Orada da sıcak su bulunmuyordu. Sonra da Şili'nin en büyük ırmağı Biobío'nun üstündeki kocaman köprüden geçerek Lota ve Schwager şirketlerinin kömür madeni ocaklarına doğru yola çıktık. Irmağın uyuşuk, madensel suları sisten pek görünmüyordu. Geçen yüzyılda Baldomero Lillo adında Şilili bir yazar, kömür madenlerini ve madencilerin yaşamlarını anlatan ayrıntılı bir rapor yazmıştı. Yazdıkları bugün de aynen geçerliliğini koruyor. Maden bölgesinde olmak, 100 yıl öncesinin gallerinde olmak gibi bir şey. Hem iş yüklü sis, hem de sanayi devrimi öncesinden kalma çalışma koşulları bakımından. Oraya ulaşmadan önce tam 3 kontrol noktasından geçmemiz gerekti. En zoru birincisiydi. Zaten böyle olacağını biliyorduk. Bu yüzden nöbetçiler bize Lota ve Schwager'de ne yapacağımızı sorduklarında amacımıza ulaşmak için elimizden gelen çabayı harcadık. Öyle güzel konuştum ki ben bile şaşırdım. Dev boyutlardaki yaşlı Araucaria ağaçları uğursuzluk getiren tavus kuşlarıyla siyah boyunlu kuğuların çevrelediği heykellerinin olağanüstü manzarası nedeniyle Amerika'nın en ünlü parkı sayılan yeri kendi gözlerimizle görmek üzere orada bulunduğumuzu anlattım. Bu cennetsi yeri anmak üzere Araucaria adı verilen yeni bir parfümü bütün dünyaya tanıtacak olan bir reklam filminde fon olarak bu parkı kullanmayı tasarladığımızı da açıkladım. Bunca uzun bir açıklamaya karşı koyabilecek bir Şilili polis olamazdı elbette. Özellikle de bu açıklamanın içinde ülkesinin doğal güzellikleri aşırı derecede göklere çıkarılmışsa. Nöbetçiler bizi geçirdiler. Bir sonraki durağımızı da durumdan haberdar etmiş olmalılar ki orada belgelerimizi göstermemiz istenmedi. Ama eşyalarımız ve arabamız arandı. İlgilerini çeken tek şey profesyonel bir model olmamasına karşın süper 8 milimetrelik kameramız oldu. Bunun da nedeni madenlerde film çekebilmek için özel bir izne gerek duyulmasıydı. Biz de nöbetçilere dağın tepesine heykellerin ve kuğuların bulunduğu parka kadar gideceğimizi açıkladık. Bu açıklamayı kendini beğenmiş kibirli biri numarası yaparak desteklemeye çalıştım. Yoksulları görmeye meraklı değiliz dedim. Eşyalarımızı tek tek dikkatle inceleyen karabinerolardan biri başını kaldırmadan ''Burada herkes yoksuldur'' dedi. Sonunda işlerini bitirdiler. Yarım saat sonra dik ve dar bir kayalık yolun sonundaki 3. kontrol noktasından geçtik, parka ulaştık. Burası ünlü bir şarap üreticisi olan Don Matias Cosino tarafından sevdiği kadın için yaptırılmıştı. Adam salt kadının hoşuna gitsin diye Şili'nin her köşesinden harika ağaçlar getirtmişti. Mitolojik hayvanlar, sevinç, üzüntü, özlem, aşk gibi ruhsal durumları simgeleyen akıl almaz tanrıça heykelleri de getirtmişti. Arkada bir masal sarayı yer alıyordu. Sarayın balkonlarından bakılınca büyük okyanusun ilerisi dünyanın öteki ucu görünüyordu. Bütün sabahı orada geçirdik. Gerekli izin alındıktan sonra film ekibinin çekeceği yerlerin filmini Süper 8 kamerayla çektik. İlk birkaç pozu çekmiştik ki nöbetçilerden biri gelerek film çekmenin yasak olduğunu söyledi. Biz de adama bütün dünyada gösterilecek olan reklam filmi hikayesini anlattık. Ama adam dediğinden dönmedi. Üstlerinden izin alabilmemiz için bizi aşağıya maden ocaklarını götürmeyi önerdi. Artık film çekmeyeceğiz dedim adama ama emin olmak istiyorsan bizimle gel. Razı oldu. Yanımızda nöbetçiyle parkı bir kez daha boydan boya geçtik. Üzgün bakışlı genç biriydi. Frankie adamla sohbeti sürdürdü ama ben o berbat Uruguaylı şivemle ancak gerektiği kadar konuşmayı yeğledim. Bir ara nöbetçi sigara içmek isteyince bütün sigaralarımızı verdik ona. O zaman bizi yalnız bıraktı. Biz de işe yarar ne gördükse filmini çektik. Yalnız yukarıda parkta değil, aşağıda ocakların dışında da. En çok ilgimi çeken konumları ayarlıyorduk. Açıları, mercekleri, uzaklıkları buna göre seçiyor, o kocaman parkın tamamını, sonra da aşağıdaki sefaleti, madencilerle balıkçıların yaşamlarının birbirine karıştığı yerleri çekiyorduk. Maniken, iki zıt özelliğin, İyi ile kötünün ayrı ayrı var olduğunu savunan bir dinsel inanç. Bir yerdi burası. Hem gerçekti hem de neredeyse akıl almazdı. Martıların uyuduğu bar. Aşağı indiğimizde akşam oluyordu. Her gün yakındaki Santa Maria adalarına gidip gelen tekneler eski püskü aletlerini, özel eşyalarını ve kesime götürecekleri hayvanlarını yanlarına alan aileleri yüklenip iri kara dalgaların kapladığı ürkütücü denize açılmışlardı. Kömür madenleri okyanusun altında uzanan derin galerilerdir. Buralarda binlerce madenci çok güç koşullar altında çalışır. Dışarıda ise yüzlerce erkek, kadın ve çocuk galerilerin girişini çevreleyen toprağı köstebekler gibi kazırlar. Maden filizlerinin uzantılarını tırnaklarıyla koparırlar. Yukarıdaki parkta ise ağaçların sağladığı oksijenle temizlenen hava berrak ve pırıl pırıldır. Aşağıda madenciler kömür tozlarının dumanını solurlar. Ciğerlerine girerken yanan bu duman orada yerleşip kalır. Üstten bakınca deniz inanılmaz bir güzelliktedir. Altta ise bulanık ve huzursuz. Salvador Allende'nin kalelerinden biri bu madenlerdi. Kömür yürüyüşü denilen olay 1958 yılında burada olmuştu. Madenciler Biobío'nun üstündeki köprüyü aşmışlardı. Bu sessiz, kara kitle ellerinde taşıdıkları bayraklar ve pankartlarla Konsepsiyon'u ele geçirmişti. Dövüşmeye öylesine kararlıydılar ki hükümet şaşkına dönmüştü. Bu olayı Sergio Bravo Banderas da Del Pueblo, Halkın Bayrakları adlı filminde işlemişti. Bu film, Şili üzerine bugüne kadar hazırlanmış en dokunaklı belgesellerden biridir. O yürüyüşe Allende de katılmıştı. Halkın desteğinin kesin kanıtını o yürüyüşte gördüğüne inanıyorum. Daha sonra başkan olarak çıktığı ilk gezilerden birinde Lota Meydanı'nda madencileri dinlemiş, onlarla konuşmuştu. Ben de onunla birlikte oradaydım. 60 yaşında olmasına karşın gençliğe özgü canlılığıyla böylesine övünen birinin o gün söylediği şu sözleri duymak beni şaşkına çevirmişti. Ben artık genç biri değilim. Neredeyse yaşlı bir adam sayılırım. Yıpranmış, solgun yüzlü, ne düşündükleri anlaşılmayan, tutulmayan sözlerin ağırlığı altında katılaşmış olan madenciler yüreklerini Allende'ye açtılar. Allende'nin amacına kitle halinde bağlandılar. Başkan olduktan sonra Allende'nin ilk verdiği kararlardan biri, o öğleden sonrası Lota ve Schwager'de verdiği söze uygun olarak madenleri ulusallaştırmak oldu. Pinochet'in ilk yaptığı işlerden biri ise madenleri yeniden özel girişimcilere vermek oldu. Zaten her konuda bunu yaptı. Mezarlıklar, demir yolları, limanlar, hatta çöp toplama. Saat 4'te askerlerin ya da sivil yetkililerin engellemesiyle karşılaşmadan madenlerdeki film çekimini bitirince Talcahuano üzerinden Konsepsiyon'a geri döndük. Siste evlerine dönen madencilerin arasından kendimize yol açtık. Madenden topladıkları kömür parçacıklarını yükledikleri el arabalarını çekerken birbirlerine sımsıkı sokulmuşlardı. Ufacık tefecik, hayaletimsi erkekler ve güçlü yapılı kadınlar koca koca kömür torbalarını taşıyorlardı. Birer karabasan yaratığı gibiydiler. Alacakaranlığın içinden ansızın beliriyor, farların ışığında güçlükle seçilebiliyorlardı. Deniz kuvvetlerine az subay yetiştiren okulun merkezinin bulunduğu Talcahuano'da Şili'nin başlıca askeri limanı ve en etkin tersanesi yer alıyordu. Darbeyi izleyen günlerde Dawson adasındaki cehenneme gönderilen tutsakların hareket limanı olmak şanssızlığına uğramıştı Talcahuano. Balık yemi fabrikalarının, tersanedeki katranın ve denizdeki çürük atıkların kötü kokusu buranın havasını kirletir. Pırıl pırıl üniformalı genç harp okulu öğrencileri üstü başı dökülen madenci güruhlarıyla sokaklarda yan yana yürürler. Tahminlerimizin aksine askerler yolcuları kontrol etmiyorlardı. Evlerin çoğu karanlıktı. 3-5 pencereye vuran ışık da gaz lambalarından gelir gibiydi. Sabahki soğuk kahvenin dışında midemize bir şey girmemişti. Bu yüzden ışıl ışıl bir lokanta görünce serap görmüş gibi olduk. Denizden, kayalıkların üstünden uçup gelen martıların lokantaya doluştuklarını görünce şaşkınlığımız daha da arttı. Hayatımda bu kadar çok martıyı bir arada görmemiştim. Hele karanlıktan yükselip umursamaz müşterilerin başlarının üstünde dolaşan, sersemlemişçesine, gözleri kör olmuşçasına uçan, gemiye binen bir öbek sarhoş korsan gibi sağa sola çarpanlarını hiç görmemiştim. Gece vakti derin ve tuzlu suların tadını veren Şili'ye özgü antik çağlardan beri bulunan midyelerle kahvaltı ettikten sonra Konsepsiyon'a döndük. Kiralık araba bürosu kapanmıştı. Arabayı teslim edebileceğimiz birini bulana kadar tam 4 saatimiz gitti. Santiago'ya giden trene yetiştiğimizde hareket etmek üzereydi. 5. ayrımın sonu. Sayfa 81.